Ayrım 28, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 238. ABD hükümeti 2. Dünya Savaşı'nda Rockefeller Vakfı'ndan Amerikan ve İngiliz askeri personelinin aşılarını koordine etmesini istedi. 8 milyon doz aşı uygulandı ama fayda etmedi. 80 bin asker hastalandı, 80 biri öldü. Savaştan sonra vakıf 34 milyon doz aşıyı ABD Kamu Sağlığı Servisi ve diğer uluslararası kurumlarla dünyaya dağıtmaya devam etti. Bu arada Rockefeller Vakfı bilim adamları 1947'de başka virüs keşfetti. Zika, Rift Valley Fever, Mango Encephalom Yelit, Semliki Ormanı gibi virüsleri keşfettiler. Çaresi aşıydı kuşkusuz. Aşının büyük kampanyaya dönüşmesi ABD'de gerçekleştirildi. Tarih 4 Şubat 1976, New Jersey Fort Dix karargahında 19 yaşındaki David Lewis adındaki genç asker 5 kilometrelik zorunlu yürüyüşe katıldı, birden yığıldı ve öldü. Ardından 19 asker hastaneye kaldırıldı, açıklama yapıldı. Asker David Lewis ve 4 hastanın rahatsızlık sebebi D-Justo adı verilen domuz gribinin bir şekliydi. Birden Amerika medyası aynı anda yayına başladı. Dünya yeni bir kıyametle karşı karşıyaydı. 1918 yılında olduğu gibi İspanyol gribi salgını milyonlarca ölüme sebep olacaktı. Sadece ABD'de yarım milyon insanın hayatını kaybedeceği şeklindeki haberler halkta panik yarattı. İnsanlar korku içindeydi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC Başkanı David Sancer, 10 gün sonra bu kıyameti önlemenin tek yolunu açıkladı. Herkes aşı olmak zorunda. Üstelik ABD nüfusunun en az %80'inin aşılanmasının şart olduğu belirtildi. Ardından önce ABD'de Ulusal Domuz Gribi Bağışıklama Programı acil durum yasasıyla 5 Nisan'da yürürlüğe girdi. Meclis Ödenekleri Komitesi domuz gribi aşılama programı için 135 milyon dolar verilmesine karar verdi. Ah ne şans! İlk etapta 200 milyon doz aşı için domuz gribi aşısı üreticisi Merck İlaç Şirketi kutsal göreve hazırdı. Bu arada ABD'de 2 Kasım'da başkanlık seçimi vardı. Başkan Gerald Ford seçimi kazanmak için aşı kampanyasından yararlanmak istedi. Basın toplantısı yapıp aşı olması için halka çağrıda bulundu. Kendisi Beyaz Saray'da aşı oldu. Öyle propaganda yaptılar ki ABD aşı kampanyası ilk kez yalnızca hastalığın önlenmesi adına değil, vatan güvenliği için yapılıyordu. 45 milyon kişi aşı oldu. Ya sonra? Korkulan salgın olmadı. Gripten sadece bir kişi, asker David Lewis öldü. Diğer hastalanan askerler iyileşti. Ancak hiç beklenmedik bir durum ortaya çıktı. 24 kişi bir nörolojik hastalık olan Guillain-Barré sendromundan hayatını kaybetti. Dipnot, Guillain-Barré sendromu, sinir sistemiyle ilgili bir sorun. Bu hastalık kas zayıflığına, refleks kaybına, kollarda, bacaklarda, yüzde ya da vücudun diğer kısımlarında hissizliğe ya da karıncalanmaya neden oluyor. Guillain-Barré sendromu, GBS, felce ve ölüme sebep olabilir. Ölümler kısa sürede 450'ye ulaştı. Domuz gribi aşısı olan her 100 bin kişi için GBS ölüm vakası yaklaşık 1 kişi olabilir açıklaması yapıldı. Bu tür açıklamaların hep aşılama bittikten sonra yapılması gelenek oldu. Tüm bedenleri tek beden yapmanın yanlışını dile getiren oldu mu? Olsa da sesi duyulmadı. Kurnazlık beceriksizliğin sebebidir. Kampanyasını aşı üzerine kuran Gerald Ford yenilgiye uğradı. Koltuğunu Jimmy Carter'a bıraktı. Bir yenilen daha vardı. Başkan yardımcısı Nelson Rockefeller. Dipnot. 1976 aşı kampanyası reformation.org adlı sitede Rockefeller Ford Başkanı aşıkladığı başlıklarıyla konu edildi. Bu yazıya ulaşmam mümkün olmadı, yayından kaldırılmıştı. Sadece ABD değil, bu arada aşı mağdurları sayısı arttı. 11 ülkede soruşturma başlatıldı. CDC Başkanı David Sancer 16 Aralık'ta aşılama programının bir aylık askıya alındığını açıkladı. Aşı kampanyasını bir daha ağzına alan olmadı. Unutmadan ekleyeyim, 1976'daki aşı mağdurlarının açtığı davalar yıllar sonra sonuçlanmaya başladı. İnsanlar büyük miktarda tazminatlar kazandı. Bunun sonucu ne oldu dersiniz? Carter'dan sonra başkan olan Ronald Reagan, Milli Çocuk Aşısı Zararı Kanunu'nu National Childhood Vaccine Injury Act, NCVIA çıkarttı, zarar görenlerin aşı firmalarına dava açmaları yasaklandı. Fakat Ulusal Aşı Yaralanması Tazminat Programı, VICP, kişilerin tazminat için dilekçe vermelerine izin verdi. 1988'den beri VICP'ye 20.728 dilekçe verildi. Bu 30 yıllık süre zarfında kurum 4.1 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Ne oldu? Aşı kampanyalarından vaz mı geçtiler? Çocuklara aşı kampanyaları özellikle 1980'lerden sonra küresel boyuta ulaştı. Rockefeller aşı kampanyasını dünyaya yaydı. Bunun öncesi 1984 yılında İtalya'daki evi Bellagio'da düzenlediği uluslararası konferansla Rockefeller Vakfı oldu. Dipnot: Rockefeller İtalya'ya 1925 yılında girdi. Sıtmayı önlemek için İtalyan Alberto Missiroli ve Amerikan Lewis Hackett'in yönettiği anti-malaryal mücadele için deneysel istasyonu kurdu. İstasyon kısa süre sonra Avrupa'daki sıtma mücadelesinde ana referans noktası haline geldi. 3 yıl sonra 1928'de faşist Benito Mussolini hükümeti işbirliğiyle İtalya'daki ana hijyen enstitüsü Istituto Superiore di Sanità'yı, yani halk sağlığı enstitüsünü kurdu. 1946'da İtalya Hijyen ve Sağlık Yüksek Komisyonu'nu mevcut Sağlık Bakanlığı'na eşdeğer, Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi'ni, UNRRA ve Marshall Planı yardımı kapsamında anti-anofelik mücadele için bölgesel otoritesini RLAAS finanse etti. Bellagio toplantısı bu işte görevlendirilen Dünya Sağlık Örgütü genişletilmiş bağışıklama programına, yani Expanded Program on Immunization, EPI, yüzlerce milyon dolarlık fon sağladı. Kimi ülkelerde haydi çocuklar aşıya dönemi başladı, üstelik ücretsizdi. Rockefeller elçisi Profesör İhsan Doğramacı'nın isteğiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal ikilisi 11 Eylül 1985 tarihinde Türkiye'de ilk kez aşı kampanyası yaptı. Kampanya sonucu 0'da 5 yaş arası 5 milyon çocuğa difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, çocuk felci aşısı yapıldı. Dipnot: 1985'e kadar aşılara başlama yılları şöyleydi. Çiçek 1930, difteri boğmaca 1937, verem aşısı BCG 1952, ağızdan çocuk felci oral polio 1963, difteri boğmaca tetanos DBT 1968, kızamık 1970. Arkası gelecekti tabii. Çabalarından dolayı Semra Özal'a New York'ta ödül verdiler. Dipnot: Türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde aşı kampanyaları düzenlenirken aynı dönem ABD CIA Nikaragua'da Somoza diktatörlüğünü deviren devrimci Sandinista iktidarını yıkmak için özellikle sağlık reformuyla çocuk ölüm oranlarını azaltan, herkese bedava sağlık hizmeti sunan devletin sağlık merkezlerini bombalayarak binlerce çocuğun ölmesine sebep oldu. Washington Post şu manşeti atıyordu: CIA destekli kontralar acıtarak yerden vurmayı öğrendi. Demek ABD merkezli aşı kampanyalarından şüphelenmeyelim, öyle mi? 1980'lerde aşının yıldızı parlatıldı. Kimse sormadı ki 100 yıldır bu aşı mücadelesi nasıl başarıya ulaşmadı. Amerika'daki tıp ve kapitalizm ilişkisine değinen E. Richard Brown, Rockefeller Medicine Man kitabında şu tespiti yaptı: Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp aynı zamanda şirketlerin daha büyük ekonomiye hakim olmaları için büyüdü. Kurumsal kapitalizm geliştikçe ilaç gibi toplumdaki pek çok sektör, kurum değiştirildi. Bayrağı başka zengin devraldı. Rockefeller çocukları aşılama konusunu kurumlaştırmak istedi. Yıl 1990. Çocuk aşı girişimi The Children's Vaccine Initiative CVI, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP, BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve Rockefeller Vakfı tarafından kurulup hayata geçirildi. Rockefeller Vakfı kayıtlarında bu çalışma için ilk dönemde ödenen paraların belgesi var. CVI'ın ana sponsoru olan Rockefeller Vakfı hedefine önemli bir finansal katkı yaptı. 1994'te ve 1995'te gelişmekte olan ülkelerde çocuk aşı araştırma programlarını desteklemek amacıyla sırasıyla 1.3 milyon ve 1.2 milyon dolar tahsis etmiştir. Aşı işi 3-5 kuruş verilerek dünyaya yayılamazdı. Küresel patronlar aşı yoluyla hayır yapma kuruluşları meydana getirirken şans yüzlerine güldü. Ne tesadüf ki, dünya aşının ne derece önemli olduğunu 1997'de Hong Kong'da baş gösteren küresel felaket H5N1 kuş gribi salgınıyla anladı. Tabii ki ortada felaket filan yoktu. 18 kişi hastalandı, sadece 6'sı hayatını yitirdi. Küresel medyanın devreye sokuluşuyla virüs dünyanın ilgisini bir konuya çekti. Aşı olmazsak ölürüz, aşı candır, hayat kurtarır. Ülke hükümetleri aşı üreticisi küresel ilaç şirketleriyle acilen olası salgınları önlemek için masaya oturdu. Anlaşmalar yapmaya başladı. Aşı talebi patladı, ilaç piyasası canlandı. Patent korumasının desteğini alarak aşı pazarının şekillendirilmesi, özel sektör için uygun hale getirilme süreci başladı. Aşı patentlenince 1998-2001 yılları arasında kimi ülkeler geleneksel aşıları üretmeyi ya azalttı ya da tamamen bıraktı. Türkiye'ye de o dönem bıraktırdılar aşı üretimini. Dipnot: Çiçek aşısını 19. yüzyılda Avrupalılara öğreten, dünyada ilk tifüs aşısını bulan, Kurtuluş Savaşı'nın zor dönemlerinde aşı üreten Türkiye'de 12 Mart 1971 askeri darbesiyle tifüs aşısı üretimine ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle çiçek aşısı üretimine son verildi. AB uyum sürecinin ilk adımı Gümrük Birliği'ne girerek 1996'da Kuduz aşısı, 1997 BCG aşısı ve 1998'de toptan aşı üretimine son verildi. Aşılar ülkemizde sadece ithalat yoluyla temin edilmeye başladı. Aşı ithaline 2016 yılında 300 milyon dolar ödendi. Aşı kampanyasının ekonomik yönü hiç gündeme getirilmedi. Aşı pazarı büyüyordu, aşı kampanyacıları da büyüyecekti. Rockefeller Vakfı 1999 yılında Bellagio'daki merkezinde Dünya Bankası, Bill and Melinda Gates Vakfı, DSÖ ve UNICEF'in kıdemli kadrosuyla yuvarlak masa toplantısı yaptı. Yeni bir kuruluşun hayata geçmesine karar verdiler. Küresel Aşı İttifakı, Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi. Aşının öncülüğü Rockefeller'dan Gates'e geçti. Bill Gates'in babası avukat William H. Gates bu projeyle ilgili yalnız olmadıklarını söyledi. Rockefeller Vakfı'ndan aldığımız ilhamla vakfımız bir Gavi enstrümanı olan çocuk aşıları global bütçesine 750 milyon dolarlık katkıyı taahhüt ederek Gavi'yi başlatmıştır. Öyle görünüyor ki döndüğümüz her köşede Rockefeller ailesini görüyoruz. Hatta bazı durumlarda onların çok ama çok uzun zamandır zaten orada olduğunu fark ediyoruz. 2000 yılı başında Bill and Melinda Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Dünya Bankası, Uluslararası İlaç Üreticileri Federasyonu, IFPMA ve Rockefeller Vakfı Aşı İttifakı kurduklarını dünyaya duyurdular. Dipnot: 2014'ten itibaren adı Gavi Alliance oldu. Gavi CEO'su Seth Franklin Berkley, Time dergisi tarafından 2009'da dünyanın en etkili 100 kişisi arasında yer aldı. Fortune dergisi 2010 yılında Berkley'i küresel vizyoner seçti. Berkley'in önceki görevinin Rockefeller Vakfı'nın sağlık bilimleri müdürü olması da ne tesadüf. Amaçları aşıya olan talebi artırarak insanın yaşamasını sağlamaktı. Fakat Bill Gates TED konferansında yaptığı konuşmayla kafaları karıştırdı. Bugün dünyada 6.8 milyar insan var. Bu yakında 9 milyara çıkacak. Şimdi yeni aşılar sağlık bakımı, üreme sağlığı hizmetleri konusunda gerçekten harika bir iş çıkarırsak bunu %10 ya da 15 oranında azaltabiliriz. Aşılar ölümleri azaltarak nüfusu arttırmak gayesiyle yapılmıyor muydu? Aşıyla nüfusu azaltmak da neydi? Kadınları kısırlaştırmak mı? Biliniyor ki Gavi ortakları Dünya Bankası parasıyla 1970'lerde üreme düzenlemesi aşıları işbirliği adı altında bir araya geldi. Ortalama günlük 1 milyon ziyaretçinin takip ettiği Hollandalı The Post Online yazarı Jurriaan Maassen'in haberine göre bu işbirliği grubu birçok araştırmalar yaparak kısırlık aşısı üretimini koordine etti. Sperm ve yumurta engelleyici aşılar üzerinde çalışıp bir anti-HCG aşısı üretmekte başarılı oldular. Dipnot: HCG testi kan ve idrardaki HCG, Human Chorionic Gonadotropin hormonunun seviyesini ölçer. David Rockefeller 1989'da Yeni Delhi'deki Ulusal İmmünoloji Enstitüsü'ndeki benzer çalışmaları finanse edenler listesinin en başındaydı. Komplo teorisi mi? İngiliz BBC 1995 yılında The Human Laboratory, İnsan Laboratuvarı belgeselinde Filipinli kadınların aşı sonucunda nasıl kısırlaştığını belgeledi. Tetanos aşısıyla HCG'nin insana taşınması sonucu kadınlar kısırlaştırılmakta ve hamile kadınların çocuğunu düşürmesi sağlanmaktaydı. Kısırlık aşılarının başarıyla gerçekleştirilmesinden sonra HCG aşıları birçok üçüncü dünya ülkesinde kullanılmıştı. Gazeteci Daniel Tyler'ın Global Research haber portalına 4 Eylül 2007 tarihinde yazdığı "Dünyayı aşılayın, Gates and Rockefeller küresel nüfus azalımı istiyor" başlıklı makalesi benzer aşıyla kısırlaştırma üzerineydi. Uzatmayayım. Beyaz Saray'da aşı toplantısı. Biz Gavi'yi unutmayalım. Tarih 2 Mart 2000. ABD Başkanı Bill Clinton'ın çağrısı üzerine 4 büyük aşı ilaç üreticisi yeni piyasaya sunmakta oldukları eserlerini, aşılarını tanıtmak üzere Beyaz Saray'a davet edildi. Küresel ilaç şirketleri Başkan Clinton'ı sevindirecek kararlarını açıkladılar. Dünyada aşı kampanyası yapacaklardı ve işe Gavi üzerinden yapacakları 150 milyon dolar bağışla başlayacaklardı. Bu kadar da değildi. Merck şirketi hepatit B hastalığına karşı 5 milyon doz Recombivax HB üretecekti. American Home Products, Wyeth şirketi ki Pfizer tarafından daha satın alınmamıştı, 10 milyon doz HIP aşısı üretecekti. Dipnot: HIP bakterisi menenjit, beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı, kan zehirlenmesi, sepsis, zatürre ekrem iltihabı, kalp zarı iltihabı, deri ve derinin altında yer alan yumuşak dokuların iltihabı, kemik iltihabı, sinüzit ve otite, orta kulak iltihabı neden olmaktadır. SmithKline Beecham şirketi ki Glaxo ile henüz birleşmemişti, sıtma aşısı geliştirmek için araştırmalarını genişletecek, lenfatik filariasis yani fil hastalığını yok etmek için 1 milyar dolar ayıracaktı. Aventis şirketi ki daha Sanofi ile birleşmemişti, Afrika'ya 50 milyon doz polio çocuk felci aşısı gönderecekti. Gözleri dolan Başkan Clinton hükümet olarak Gavi'ye yılda 50 milyon dolar ödeyeceklerini, aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için özel sektöre 1 milyar dolar vergi indirimi sağlayacaklarını ve ulusal sağlık enstitülerinin bütçelerini arttıracaklarını açıkladı. Dipnot: burada uzun uzun Gavi'nin çalışmalarını yazmayayım, tek örnek vereyim. Gavi 2012 yılında dünyanın en büyük ilaç firması Pfizer'ın uzun süredir devam eden enjekte edilebilir kontraseptif doğum kontrol cihazını gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlara ucuz ulaştırma konusunda bu şirkete yardım etti. Ayrıca Dünya Bankası ve benzeri çok ortaklı kalkınma bankalarından da az gelişmiş dünya ülkeleri sağlık projeleri için verdikleri düşük faizli kredileri yıllık 400 milyon dolardan 900 milyon dolara çıkarmalarını isteyeceğini belirtti. Tüm bunların hepsi yoksul ülkelerin zavallı çocuklarının bulaşıcı hastalıklardan ölmelerini engellemek içindi. Yalan. Mesela Wyeth şirketi ürettiği 10 milyon doz HIP aşısını kime satacaktı? Hindistan çocuklarının yılda 500 milyon doz aşıya gereksinmesi olduğu ileri sürüldü. Bu ülke çocuklarında Türkiye'de olduğu gibi doğal bağışıklık oluştuğu yönündeki araştırmalar, bulgular yok sayıldı. Hindistan'da HIV'in yaygın bir tehlike oluşturmadığı 4 büyük araştırma hastanesinde ileriye yönelik sürdürülen araştırmadan 3441 menenjit, pnömoni, zatürre ve sepsis olgusundan yalnızca 58'inde HIV üretilebilmesinden anlaşılıyordu. Pahalı bulunan aşının fiyatının ucuzlayabilmesi için HIV aşısı dozunun 4'e çıkarılması bile önerildi. Ayrıca Merck şirketinin Beyaz Saray'a sözünü verdiği hepatit B'ye bağlı Hindistan'da yılda 200 bin ölüm olduğu öne sürüldü. Hindistan Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü bu ülkede yılda yalnızca 4935 kişinin hepatit B'ye bağlı öldüğünü açıkladı. Bu Hintliler de oyunu bozmaya ne de çok meraklı. Şaka yapmamak en iyisi. Hepatit B aşısını dünyada 1990 yılında 20 ülke kullanırken 2001 yılında 135 ülke kullanmaya başladı. Türkiye'de hepatit B aşısı bebek doğduğunda birinci doz, birinci ayın sonunda ikinci doz ve altıncı ayın sonunda üçüncü doz vuruluyor. Hepatit B aşısını 1976'da bulan Amerikalı mikrobiyolog Maurice Ralph Hillaman, 1919-2005, 1957 yılından beri Merck İlaç Şirketi'nin çalışanıydı. Dipnot, Hillaman mevcut aşı programlarında rutin olarak önerilen 14 aşıdan 8'ini geliştirdi. Kızamık, kaba kulak, hepatit A, hepatit B, su çiçeği, menenjit, zatürre ve hemophilus influenzae. Ayrıca kansere neden olan virüs SV40'ın keşfedilmesinde rol oynadı. Aşıyı asıl bulan mikrobiyoloji profesörü ve Tours Eczacılık Fakültesi dekanı Francis Philip Maupas, Nobel ödülüne aday gösterildiği 1981 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 246.